Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Ecem, İksem ve Sema ile yaptığımız Türkiye'de Transfeminizm Mücadelesi, Dünden Bugüne, Yarın İçin Notlar başlıklı kaydı ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Genel bir çerçeveden de bahsedeceğiz ama daha çok kendi hikayelerimize odaklanan bir sunum yapıyor olacağız. Benim sorduğum soru bugün aslında trans dışlayıcı radikal feminizm ve trans hareketi arasında bir çatışma var. Ve bu çatışma nereden ortaya çıktı? Neden bu tartışmaları biz bugün yapar hale geldik? Bunun tarihselliği ne? Nereden ortaya çıktı? Geçmişte nasıldı? Geçmişte translar ve feministler iki ayrı kategori olarak bakacaksak eğer nasıl hareket ediyorlardı ve şimdi ne değişti gibi bir soru soruyorum. Aslında ben baktığımda hani kendim feminist harekete ve LGBTİ hareketine dahil olduğum zaman düşündüğümde transların ve feministlerin 2007'den itibaren bir tarihten bahsedebilirim. Birlikte hareket ettiğini düşünüyorum. Bunun öncesinde de hani okuduğum ettiğim kadarıyla 87'de Yoğurtçu Parkı'nda yapılan Dayağa Karşı Yürüyüş'te Umut anlatır hikayesini. Cins Adımlar diye bir projemiz var. Orada da bahsediyoruz bundan. Çankırı'da bir kadın kocasından dayak yiyor ve hakim kadının sırtından sopayı, karnından sopayı eksik etmeyeceksin diyerek failin lehine karar veriyor. Ve bunun üzerine feminist avukatlar bir araya gelip aslında Yoğurtçu Parkı'nda 80 darbesinden sonra yapılan ilk kitlesel eylemi gerçekleştiriyorlar. Ve Filiz Keresecioğlu'nun bir röportajında aktardığına göre trans kadınlar da kürsüde söz alıp konuşuyorlar. Kim oldu, hani bu trans kadın kimdi, hani nasıl bir örgütlenme vardı, hani buna dair pek bir şey bilmiyoruz. Sonrasında 90'lara, 2000'lere geldiğimizde özellikle seks işçiliği yapan kadınların Beyoğlu'nun çeşitli mahallelerinde örgütlendiğini ve bir şekilde mahalle baskısı, işte kentsel dönüşüm, polis şiddetine karşı hani mücadele ettiğini görüyoruz. Bu mücadeleler esnasında Pınar Selek, Maskeler, Süvariler ve Dacıları yazıyor aslında. Hani o dönemi çok çok iyi anlatan bir kaynak. Aynı zamanda İnsan Hakları Derneği'nde feminist avukatlar yaşanan şiddeti raporluyor ya da nefret cinayetlerine, trans cinayetlerine dair raporlar oluşturuyorlar, gündem oluşturuyorlar. Böyle bir birliktelik var. 2000'lere geldiğimizde, 2000'lerin ortalarında sevgili arkadaşımız Ali Gül Amargi'de bir trans erkek olarak açılıyor ve bunun üzerine aynı zamanda Transfeminist Manifesto'yu çeviriyor ve feminizmin içinde aslında translık, translar nasıl feminist olabilir, trans erkekler nasıl feminist olabilir, kadınlar, trans kadınlar nasıl feminist olabilir, olabilir mi, olamaz mı, kim kadın, kim erkek? Böyle tartışmalar başlıyor. Hatta bu tartışmaların bir kısmını da bu mekanda yapmıştık o zamanlarda. 8 Mart'lara nasıl katılacağız? İşte hani bir o zamanki o zamanki dönemde 8 Mart'ları düzenleyen arkadaşlar hani bir şekilde alanlarda kadın temsilinin olmasına, kadın görünürlüğünün olmasına önem veriyorlardı ve hala çok önemli bir şey bence de. Bir şekilde translar o alanlara dahil olduğunda nasıl bir temsiliyet olacak ve hani nasıl bir aradalık olacak üzerine tartışıyorduk, konuşuyorduk. Ve şimdi böyle anlattığımda hani bu çatışmalar oluyor. Geçmişte çok iyiydik. Böyle hani hiçbir sorun yoktu, hiçbir çatışma yoktu. Güllük gülistanlık gidiyorduk gibi bir şey değil. Tabii ki de çok fazla çatışma vardı. Yani özellikle böyle bir araya geldiğimiz konuşmalarda değil. Hani gayet tartışıp hani karşılıklı fikir alışverişiyle hani ne olabilir, ne olamaz, ne nasıldır diye tartışıyorduk. Ama alanlardayken örneğin işte hani ben kadın olarak göründüğümde, algılandığımda herhangi bir sorun yaşamıyordum. İşte elbiseyle, mor elbisemle 8 Mart'a geldiğimde hiçbir sorun yaşamıyorum. Ama işte ne bileyim şu halimle mesela insanlar alanda bir erkek var dışarı çıksın diye dışarı çıkarmaya çalışıyorlardı. Bu olurken de işte yanımda feminist arkadaşlarım varsa yok o kadın değil o aslında trans diye böyle beni korumaya çalışıyorlar. Ben sessiz kalıyorum ne diyeceğimi bilemiyorum falan. Öyle şeyler oluyordu. Aynı şekilde hani başka bir yerden bakarsak trans erkek arkadaşlar alanda yine erkek oldukları gerekçesiyle göze batıyorlardı ve bir şekilde dışarı çıkarılmak isteniyordu. Ve bir kısmı bu müdahalelere karşı pembe kimliklerini çıkarıp işte biz kadınız diye ya da işte hani bizim de pembe kimliğimiz var ya da biz zorunlu kadınlık deneyiminden geliyoruz diye karşı koyuyorlardı. Bu zorunlu kadınlık deneyimi önemli bir şey. Ali Gül'ün aslında hani mücadeleye kattığı ya da bugünkü tartışmalara kattığı bir şey. Hani kadın, trans kadın olsun, erkek olsun ya da sadece trans olarak tanımlasın, non-binary olsun, iki cinsiyete de ait hissetmesin. Herhangi bir insan bir şekilde herkes, hepimiz, buradaki herkes, ben böyle düşünüyorum. Bir şekilde bir tür kadınlık ve erkeklik deneyimi yaşıyor ve bunu hani farklı şekillerde de deneyimliyor, farklı şekillerde tepki veriyor diye düşünüyorum. Biraz kendimden bahsedeyim. Ben şimdi niye burada hani bu kadar feministler arasında işte bıyım oturmuş böyle hani trans olmuşum, feminist olmuşum hani baktığımda bilmiyorum aslında ama hani şöyle bir şey söyleyebilirim. Kadınlık, kadın olmak, feminist olmak, trans olmak ya da hani böyle çeşitli zamanlarda ve mekanlarda kendimi çeşitli şekillerde tanımladım, tanımlıyorum ve bunun stratejik bir şey olduğunu düşünüyorum. Neden ama böyle oldu diye sorduğumda hani bütün bu kimlik kategorilerinin başıma geldiğini düşünüyorum. Ve birazcık hani kendimden bahsedeceğim. Bunu da şu argümana karşılık olarak bahsetmek istiyorum. Hani genelde karşılaştığım şey Sema sen işte ne bileyim hani geçmişte burada yaptığımız tartışmalarda da şey oluyordu. Hani istediğin zaman erkekliğin avantajlı bir pozisyonuna geçebiliyorsun. Çünkü erkek bedenindesin tırnak içinde. Yani bir kadın değilsin. Kadın olmak hissettirilen bir şey. İşte sokakta yürürken laf atarlar, taciz ederler, tecavüz ederler, öldürülürsün falan. Ama sen bundan kaçıyorsun. İşte istediğin zaman pantolon giyiyorsun ve avantajlı konuma geçiyorsun diye bir eleştiri geliyordu. Bununla birlikte hani son bu işte trans dışlayıcı feminizm işte Zeynep Direk'in dediği şey trans kadınlar erkekliklerini işte unutamamışlar, o erkekliğini unutamamışlar, tekrar şiddete başvuruyorlar gibi bir şey söylüyor. Ben baktığımda hani bu erkeklik halinin bana bir avantaj olarak gelmediğini, yani tam tersine doğduğum günden beri bir şekilde bir yük olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber kadınlık da bir şekilde yara olarak geldi. Doğduğum günden itibaren, doğduğum gün şöyle bir şey oluyor. İşte doktor, hemşireler anneme şey diyorlar, maşallah işte kız gibi bir çocuğunuz oldu. İşte bir daha doğurursanız işte mutlaka kız olacak diyorlar. O gün başlıyor işte böyle etrafındaki insanlar beni hiçbir zaman zaten erkek olarak algılamadı. Yani hani aslan gibi adam dendiğini hiç duymadım bana. Genelde şey işte kız gibi deniyordu. Çağrılmalar, dışarıdan adlandırmalar bende işte bazen çok büyük üzüntü yaratıyordu, bazen suçluluk yaratıyordu. Sürekli bir takım insanlar kız gibi olduğumu söylüyordu. Bir taraftan da erkek olmam konusunda böyle bir cesaretlendirme, özendirme gibi bir hal vardı. Özellikle çevremdeki erkeklerden gelen. Bana çocukluğuma baktığımda erkeklerin yaptığı işler çok sıkıcı geliyordu ama kadınların yaptığı işler çok eğlenceli geliyordu hani bir şekilde. Yani ne bileyim ben işte burada böyle 3 sayfa falan yazdım. Biraz söyleyeceğim. Maç izlemek, at yarışı oynamak, kahvede okey çevirmek, kurban kesmek, küfür etmek, kavga çıkarmak, vücut geliştirmek, kızlara asılmak, kızları korumak, namus bekçiliği yapmak, anaya bacıya sövdürmemek, gerektiğinde ana bacıya söverek kavga çıkarmak, milli olmak gibi erkeklerin yaptığını düşündüğüm ve gerçekten erkeklerin yaptığı bir takım eylemleri böyle hani yapmak istemiyordum. Çünkü hani şey böyle korkutucu geliyordu falan ya da böyle hani futbol ne ki falan niye izleyeyim falan gibi böyle hani saçma geliyordu işte. Onun yerine işte annemle beraber işte eve misafir gelince kolonya tutuyordum. Ne bileyim babaannemle beraber örgü örüyorduk. İşte mahalle günlerine gidiyorduk falan filan. Evde kimse yokken işte evde nevresimleri falan alıp kendime böyle Sibel Can kıyafetleri yapıp işte şarkı söylüyordum falan. Yani çocukluğum böyle geçti. Ortaokul ve lise yıllarıma geldiğimde özellikle lisede 2 yılı erkek yatılı yurdunda kalmak kaldım. Kalmak zorunda kaldım. Düşündüğümde bir sürü işte hani şiddet olayı var. Yani öyle bir algılanma hali ki bu. Yani hani şimdi ben erkek bedeninde olduğumu düşünüyor insanlar ama hani bir yandan böyle sokağa çıktığımda 5 yaşında böyle sokak satıcısı bile gelip böyle yanıma şey diyor işte hani çocuk. Abi sen kız mısın erkek misin işte falan filan. Senin niye işte şuran şöyle buran böyle işte saçın niye şöyle bilmem ne falan diye. Hani kadın erkek hiç fark etmeden çevremde kim varsa benimle ilgili bir yorumda bulunma şeyini gösteriyordu. Bu işte hani okuldayken öğretmenlerimden tutun işte arkadaşlarıma kadar herkes bir şekilde hani işte aklınıza gelebilir hani tahmin edebilirsiniz neler olabileceğini. Ve işte dediğim gibi utanç, suçluluk gibi, öfke gibi şeyler hissediyordum. Ve bugün hala baktığımda yani şu an burada otururken de ya da hani gündelik hayatımı devam ettirirken de böyle beni en zorlayan duyguların bu tür duygular olduğunu düşünüyorum. Hani böyle utanıyorum, çekiniyorum, sosyal anksiyete yaşıyorum. İşte bir tür yıllarca depresyon tedavisi gördüm, bir sürü ilaç kullandım vesaire falan ki bu sürecinde aslında önemli olduğunu düşünüyorum bir trans öznerliğini düşündüğümde. Hani biz translığı sadece böyle işte ameliyat olmak, disfori yaşamak vesaire üzerinden düşünüyoruz. Ama bu yaşadığımız şiddet aslında bizim tıpla ya da işte doktorlarla, ilaç sanayiyle farklı şekillerde ilişkilenmemizi de gerektiriyor. Sadece transların hormon kullanmamasını değil işte psikotik ilaçları, antidepresanları vesaire hani nasıl tüketiyoruz, nasıl kullanıyoruz. Aynı şekilde bunları hani şiddet gören kadınlar nasıl kullanıyor? Daha geniş bir perspektiften bakabilir miyiz? Hani böyle tartışmalar yapıyorum kendi kafamda. Biraz belki daha sonra soru cevap kısmından konuşabiliriz. Benim hikayemde hani hormon kullanma üzerinden değil daha çok bu hani psikolojinin işte psikiyatrinin verdiği ilaçlar üzerinden bir tür delirme ve dispor yaşama hali vardı. Üniversiteye gelene kadar işte ben böyle hiç kimseye işte herkes benimle ilgili bir yorumda bulunuyor. Ben hiçbir zaman böyle cevap vermiyorum ya da işte karşı çıkıyorum falan filan. İşte yok ben de erkeğim, yok ben de işte bilmem neyim falan ama hiç böyle şey diyemiyorum ya. Evet evet ben de kız gibiyim. Doğru söylüyorsunuz falan filan. Haklısınız siz de falan filan gibi bir şey söyleyemiyorum. Üniversiteye 2005'te geldim. Boğaziçi'ndeydim. İşte folklor kulübüne girdim. Hayatımda ilk defa orada feminist insanlarla tanıştım. Açıkçası yani böyle ilk tanıştığımda böyle gariptiler. Çünkü böyle şey hani o zamana kadar böyle hani hangi halde olursam olayım böyle kadınlarla ya da kız arkadaşlarımla sosyalleşmekte herhangi bir sorun yaşamıyordum yani. Hani gittim ne bileyim işte erkeklerin dedikodularını yapıyordum bir şey yapıyordum falan filan böyle. Hani çok rahat sosyal yaşıyordum ve hani hiçbir sorun olmuyordu. Ya da annemle beraber hani her şeyi beraber yapıyorduk falan filan. Kulübe girdiğimde böyle şimdi çalışma yapıyoruz, işte dans çekiyoruz, halay çekiyoruz, her şey güzel falan. Ondan sonra böyle kadınlar ayrı toplantılara gidiyorlar, başka bir şeyler tartışıyorlar falan filan. Ben de gidemiyorum, ne oluyor? Deliriyorum böyle. Hani niye arkadaşlarım böyle benden ayrı bir şeyler yapıyorlar falan filan ve ben niye böyle erkeklerle beraber kalmak zorunda kalıyorum falan. Çünkü yani erkeklerin konuştuğu şeylerden hiç yani orada değilim falan filan yani yaptıkları muhabbetlerde falan bir şekilde yalnızlaşıyorum yani. Sonra işte sorgulamaya başladım. Bana işte feminizmle ilgili bir takım kitaplar verdiler. Biri işte Bell Hooks'un Feminizm Merkezi içinde. Onun gibi bir takım şeyler okumaya başladım. Sonra böyle üçüncü kitap falan da felsefe okudum. Elime düşen işte Butler'ın Cinsiyet Belasıydı. Böyle hani birinci sınıfta planım. Hani böyle çok da anlamıyorum o felsefi terimlerden falan. Ondan sonra neyse onu okudum. Bu sefer şey sorgulamaya başladım. Hani arkadaşlar siz kadın derken neden bahsediyorsunuz? İşte nasıl bir kadınlık bu? İşte hani hepimiz doğuramıyoruz. Hepimiz işte bilmem ne değil falan filan. Ben de kadın olabilirim. Ben de şiddet gördüm. Şöyle şöyle bana da hayatım boyunca bunları dediler falan diye böyle tartışmaya başladım. Ondan sonra ben de feministim falan diye açıldım. Transseksüelim dedim. O zamanın terminolojisiyle. O zamanlar travestiyle, transseksüelle ayırıyorduk böyle ameliyatla, ameliyatsız diye. LGBT hareketi yapıyordu bunu. Şimdi böyle daha LGBTİ plus oldu her şey falan. Gün geçtikçe böyle hareketlerin isimleri de değişiyor. Ondan sonra böyle sorgulamaya başladım. Ondan sonra iyi gel bir toplantı falan filan hani sen de konuş dediler. Sonra bir şekilde hani tepkiler de oldu, şeyler de oldu falan filan ama hani bugün baktığımda o tepkileri veren arkadaşlarım en yakın arkadaşlarım falan böyle hani bir erkek feminist olamaz, pro feminist olabilir diyen arkadaşlarım böyle hani hala 15 yıldır hayatımda olan insanlar. O dönemde işte trans feminist trans bir şey olarak açıldım ve ne bileyim 8 Mart'lara gitmeye başladık beraber. İşte okumalar düzenliyoruz. 8 Mart'larda kadın kitaplarından LGBT kitaplarından oluşan sergiler açıyoruz, skeçler düzenliyoruz vesaire falan filan. Böyle Boğaziçi'nde bir hareketlilik halindeydik. Ve hani feminizmi bell hooks'un tarifiyle algılıyordum ve hala öyle algılıyorum. Şöyle diyor. Basitçe ifade etmek gerekirse feminizm cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü ve baskıyı sona erdirmeye amaçlayan bir harekettir. Pratik olarak bu tanım sorunun cinsiyetçi düşüncenin ve eylemin tüm biçimlerinde yattığını, cinsiyetçilik yapanın kadın, erkek, çocuk ya da yetişkin olmasının bir şeyi değiştirmediğini işaret ediyor. Feminizmi cinsiyetçilik karşıtı yani bir özne siyaseti, bir kimlik siyasetinden ziyade tamamen gördüğümüz her yerde cinsiyetçiliğe karşı durmak olarak algılıyorum ben ve o şekilde yaşamayı tercih ediyorum. Dediğim gibi işte erkeklik bir avantaj değil, büyük bir yük oldu. Kadınlıkta bir yara oldu. Şu anda Sabancı Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarında çalışıyorum. İki tane proje yürütüyorum. Biri cins adımlar, işte toplumsal cinsiyet hafıza yürüyüşleri. Biri de dönüştürücü aktivizm işte diye bir proje. Orada da aktivistlerle şifa çalışmaları yapıyoruz. Beden çalışmaları, farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Böyle zaman zaman çalışırken hani çok seviyorum işimi. Yani hani böyle bir şekilde Türkiye'de bugüne kadar gelebilmiş bir trans olarak hani ya da bir sema olarak hani yapabileceğim tek şey bu işmiş gibi geliyor öyle bir yerden. Hani hala feministlerle birlikteyim, hala akademisyenlerle birlikteyim ama bazen böyle şey geliyor. Ay yani hani ay niye kadın oldum, niye feminist oldum falan. Böyle hani ne bileyim işte şey hani madem erkeklik böyle avantajlı bir durumdu böyle şey hani ben de işte kahveye gidip işte arkadaşlarla okey çevirip işte ondan sonra böyle ne bileyim sigara içip falan filan böyle işte kızları kesip falan böyle bir şeyler olabilirdim yani ne bileyim. Fabrika yönetirdim, işletmeci olabilirdim falan böyle hani avantajlı olsaydım. Böyle çünkü yani gerçekten kadınların sorunu bitmiyor. Yani transların sorunu bitmiyor. O yüzden şey dendiğinde çok üzülüyorum yani hani erkeklik avantajlı bir şeydi. Sen de işte bilmem ne yaptın ya biz neyin mücadelesini verdim ben 15 senedir böyle kadınım diyeceğim diye işte transım diyeceğim diye falan hala yırtınıyorum falan. Yani geçen sürede benim kendime dair hani translık algım mesailem de çok değişti. Hani böyle ne bileyim son dönemde mesela işte, ya yani sürekli zaten saçımı gözümü oramı buramı değiştiriyorum falan. İşte mesela bıyık bıraktım. Bu bile böyle çok büyük olay oldu. İşte Semacığımız işte sen önceden şey ne bileyim çıtı kıtı işte şey ne kadar narin bir kadındın. Şimdi işte böyle sana bakınca kendim bıyık taksam öyle komik duruyor. Sende de öyle bir şey görüyorum diyen feminist arkadaşlarım oluyor mesela. Ben böyle şeyleri duyunca çok şaşırıyorum. Yani hani böyle benim de diyen bir insan, bununla ilgili politika yürüten bir insan, başkasının kendi bedeniyle ilgili verdiği bir kararla ilgili nasıl bu kadar rahat yorum yapabiliyor? Ya da yani nasıl bu kadar iğneleyici konuşabiliyor? Yani ben hayatında kadın erkek hiç kimseye böyle hani senin kaşın şöyle bilmemden böyle işte falan gibi bir şey, yorum yapmıyorum. Ya da beğendiysem güzel olduğunu söylüyorum. Beğenmediysem de sessiz kalıyorum yani. Böyle bir durum var. Feministlerden gelen böyle bir yani tırnak içinde kullanıyorum bu arada. Hani böyle şey son işte gittiğimiz tartışmalarda böyle feministler diye bir grup var ve hepsi trans işleyici gibi bir şey. O algı oluşuyor. O algıyı oluşturmamak istiyorum. Ama hani feminist taraftan diyeyim tırnak içinde gelen böyle bir şey var bana. Bir yandan da translar tarafından normatif translar diyeyim onlara da. Şey Semacığım sen ameliyat olmadın, işte hormon kullanmadın, terapiye gitmedin, benim çektiğim acıları çekmedin. İşte sen yeterince trans değilsin. İşte trans olamazsın sen. Hani sen ne bileyim gaysin sen falan. Böyle. Hani translardan da böyle bir 32 yaşına geldim. Ve geldiğim noktada şunu düşünüyorum. Bir gün böyle işte bir partideydim, tuvalete girdim falan. Karşıma şey çıktı. Böyle bir sticker. Gender is over yazıyor. Toplumsal cinsiyet bitti. Böyle. O arada tabii böyle iyileşmek için bir sürü inzivaya gittim, meditasyonlar yaptım, şunlar yaptım, bunlar yaptım falan, böyle hani şey oldum, biraz daha sakinledim falan. Sonra şeyi düşündüm. Yani kadınmışım, erkekmişim, oymuşum, işte Kürtmüşüm, Türkmüşüm falan filan. Yani bunları iddia etmem, evet, bir belirli noktalarda anlamlı. Ama bir yandan da bu kadar ısrarcı ve şey olmanın da bir işe yarar bir şeyi de yok. Yani hani evet, bir kadının olmadığı yerde kadın kimliğini sahiplenip oradan söz söylemek önemli benim için. Bir İbnenin olmadığı yerde İbne olup söz söylemek önemli. İşte ne bileyim, bir Türk'ün olmadığı yerde, yurt dışındaysam eğer, hani orada Türk olarak konuşuyor olmak önemli. Kimliklerle böyle bir oyuncu bir ilişki kurmanın daha önemli olabileceğini, daha güzel olabileceğini keşfettim bu sticker'ı gördükten sonra. Ve şimdi hani şeye takılmıyorum. Ben ne kadar işte transım, oyum, buyum desem de insanlar, çevremdeki insanlar beni bir şekilde bir kendi kafalarında kurdukları kategorilerle algılamaya devam ediyorlar. İşte hani ne bileyim, iş yerindeyken mesela bir mail geliyor. İşte Sema Hanım, işte şunu şu tarihe kadar yetiştirmeniz lazım falan, gidiyorum götürüyorum işi falan. Ay pardon, ben size hanım dedim, ay çok özür dilerim falan filan diyor mesela. Böyle ben de önemli değil, hani olur, hanım da olur, bey de olur. Hani hepsi olabilir falan filan, yani teşekkür ederim diyorum. Çünkü hani evet, kendimi de transittan anladığım şey de bu. Kendimi dönüştürebilirim, değiştirebilirim ama karşımdaki insanların fikirlerini değiştirmek bayağı zor bir şey. Yani o yüzden böyle hani istikrarlı ve tutarlı bir şekilde transgender queer olarak beni her daim her yerde kabul edecekler gibi bir ısrarım falan yok. Bunun yerine her yerde farklı şekillerde algılanma ve bu çeşitlilikle mutlu olmayı denemeye çalışıyorum ve bu çeşitliliğin yarattığı karmaşadan da büyük haz alıyorum aslında. Böyle hani o beyin yakma şeyleri hani hoşuma gidiyor, çünkü hani böyle böyle dönüşüm sağlanıyor. Hani kalkıp işte, hani geçen sefer de aynı örneği verdim, yine vereceğim. İşte bakkala gittiğimde işte bakkal bana sen ne ayaksın bilmem ne falan dediğimde, ben işte queer feminist, aynı zamanda işte non-binary, işte panseksüel ama işte arada böyle ne bileyim bir şey de oluyor falan. Böyle böyle anlatmaya başladığımda bakkal bana bakacak, yani neden bahsediyorsun sen, nerelisin falan diye soracak yani. Şimdi de nerelisin sorusuna girerse oradan hiç çıkamam yani. O yüzden hani abi diyor, abla diyor. Ben de okey, teşekkür ederim falan diyorum. Ondan sonra mesela bir gün gidiyorum bakkala şu halimle. İşte hoş geldin Semih abi diyor. Ondan sonra ikinci gün gidiyorum. Hoş geldin Sema abla diyor falan. Yaşayıp gidiyorum yani. Hani böyle şey takılmamaya başladım artık. Bence kimse de takılmasa yani çok çok rahat edeceğiz artık falan. Çünkü bir yandan şey, yani bunu şeyden de çok vurguluyorum. Hani böyle herkes acayip bir hassasiyet halinde. Böyle kimlikler o kadar böyle bireyselleşmiş bir şey ki herkesin biricik bir kimliği var. Ve hani yanlış algılamaya, yanlış tanımaya hiç müsaade etmeyen ve birbirine nüfuz edemeyen bir şey içinde yaşıyoruz şu anda böyle. Hani acayip politik doğruculuk. Ay sen bana işte şey dedin, dönme dedin. Ay ben çok tetiklendim. Ya da işte sen bana bilmem ne kadın dedin. Ben çok şey oldum falan filan. İşte travmam geldi falan filan. Sürekli bir yanlış algılanıyoruz. Yanlış tanınıyoruz zaten yani. Hani ve sadece aktivist alanlarda sosyalleşmiyoruz. Yani biz her yerdeyiz. Şimdi bu yani bu tartışmaları da nasıl şey yapacağımı bilemiyorum. Aslında gerçekten konuyla ilgili hiç konuşmak istemiyorum ama bir anda kendi tez yazarken buldum falan. Şunu düşünüyorum. Şimdi bir tarafta görebildiğim kadar feminist akademisyenler var. O akademisyenler radikal feministler, bir yanda trans dışlayıcılar. Bir tarafta translar var. Onlar da şeye karşı, işte onlar da linççi, öfkeli, işte böyle hani ne bileyim şiddet yanlısı falan filan, erkekliklerini yitirememişler. Böyle bir ikilem yaratılıyor baktığımız zaman tartışmalara. Yani kimin ne söylediğinden bağımsız olarak söylüyorum. Bunlar olurken büyük resimde de şöyle bir şey var. Böyle Avrupa'da, Amerika'da toplumsal cinsiyet karşıtı ideolojilerin olduğunu söylüyor bir takım akademisyenler. İşte Andrea Pato mesela. Bu ideolojilerin diyeyim, tek bir şey değil çünkü, aslında küresel cinsiyet ideolojisine karşı bir şekilde işlediğini söylüyorlar. Yani Türkiye özelinde gideceksek işte İstanbul Sözleşmesi'ne bir takım sağ muhafazakar gruplar karşı çıkışlarda bulunuyor. Mesela işte Hüdapar diyor ki sözleşmenin yürürlüğe girmesine karşılık kadına şiddet olgusu üzerinden erkekleri şeytanlaştırma ve cinsel eşitlik adı altında melez cinsiyet örneklerinin şimdiden yaygınlık kazanmaya başlamış olması, üstelik cinsiyette melezleştirme çabalarının kanuni korunmaya alınması, ileriki zamanlarda telafisi mümkün olmayan toplumsal kırılmaları beraberinde getireceği muhakkaktır. Ben şimdi bunu okuduğumda şeyi algılıyorum ama aslında böyle yani tabii bu sağ muhafazakar ideolojiler böyle kadınların haklarını destekliyormuş gibi görünüyorlar ama aslında antifeministler. Ve bu antifeminizmi transfobi üzerinden tetiklemeye çalışıyorlar. Yani feministler böyle cinsiyet çeşitliliğini ya da işte bu melezliği bizim manevi milli değerlerimize uymayan cinsiyetleri yaymaya çalışıyorlar gibi hani söylem kuruyorlar. Ve bir yandan da hani bunlar olurken aslında şey işte büyük resimde hani ne bileyim sözleşmeyle ilgili tartışmalar var. Şunlar oluyor, bunlar oluyor falan filan. Antifeminist bir böyle büyük bir şey var, karşı çıkış var hükümetten ve hükümet yanlısı bir yerlerden gelen falan filan. Biz burada oturmuş feministler işte trans dışlayıcıdır falan diye tartışıyoruz, bu tartışmayı yürütüyoruz ve bir yandan bu tartışma çok değerli tarihe baktığımızda hani nasıl ayrımlar olmuş, neden feminist alanların içinde transfobi var diye bakmak çok önemli bir şey ve buraları dönüştürmek çok önemli bir şey bununla birlikte. Ama bir yandan da şey hani aslında o iktidarın istediği ikiliğe düşmüş ve bir yandan böyle çatışır hale gelmiş oluyoruz. Hani benim gördüğüm şey bu. Yani şey şimdi bu kadar şey anlattım. Hani hiç mi feminist alanlarda transfobiyle karşılaştın? Herkes transfobik. Hani benim içimde de transfobi vardır ya da kadın düşmanlığı vardır. Bu hani cinsiyetçilik böyle bizim dışımızda ve tamamen karşı duracağımız bir şey değil ki, her daim böyle fark ederek öğreniyoruz. O yüzden şeyi vurgulamak istedim. Yani travesti ve trans diye ayırıyorduk önceden. Şimdi LGBTİ plus hani çünkü öğrendik yani hani bunun böyle ayrımcı ve şiddet içeren bir şey olduğunu. Zamanla hani öğreniyoruz ve feminizm de benim için farkındalık kazanmak vesaire yani giderek öğrenmek ve dönüşmek anlamına geliyor. Yani bu tartışmalarda işte feminist, o radikal feminist akademisyenlerden gelen şeyde de işte öfkeli translar, linççi translar vesaire falan filan böyle şeylerle böyle makaleler yazılıyor, bilmem neler oluyor falan filan. Bu da şeyi yeniden üretiyor. 90'larda böyle travesti terörü diye haberler vardı falan böyle. Ve hani şey hani bir yandan evet öfkeli bir dil, şiddet içeren bir dil de olabilir falan filan. Ama hani bir yandan bir takım erkekler de feministleri mesela işte sen niye bu kadar öfkelisin diye eleştiriyor falan filan. Yani oradaki mantık aynı şekilde işliyor. Bu sefer hani başka bir kadın, başka bir trans kadına ya da erkeğe aynı dili kurmuş oluyor falan filan. Böyle çok karşılıklı ilerleyen ve içimizde sinsi de işlemiş böyle anti-gender işte toplumsal cinsiyet karşıtı ideolojinin bir böyle şeyi olan bir takım ikilikler yaratılıyor. Ben bunun içinden şöyle çıkabileceğimizi düşünüyorum. Yani bu kimlik siyasetinin artık böyle şeyi o miadı doldu. Hani bir ikiliklerin dışında bir politika nasıl kurabiliriz? Nereden hareket edebiliriz? Nereden ortak tartışmalar yaratabilip buradan hareket edebiliriz? Yani mesela şey örneği geliyor aklıma. Hani transların işte hormon kullanıp kullanmama, işte hani nasıl kullanacakları ile ilgili tartışmayı, hani ücretsiz hormon hakkına erişimlerinin olmasını mesela şeyle birlikte tartışabiliriz. Bütün regl olan insanların ped kullanması şeyiyle beraber, yani ücretsiz ve pedin ücretsiz olmasıyla beraber ve bunu bütün sağlık sistemi üzerinden bir tartışma yaparak belki hani başka bir mücadele kurabiliriz. Mevlana sözüyle bitireceğim. Doğru ve yanlışın ötesinde bir yer var. Orada buluşalım diyor. Ben de diyorum ki kadın ve erkeğin ötesinde, terfin, işte ne o, trans hareketi, transların ötesinde başka bir yer var. Orada buluşalım. Teşekkür ederim.
Yani böyle biraz daha işte soru cevap kısmında da konuşalım istediğim için biraz kısa keseceğim. Geçen hafta da işte hafta sonu pembe etkinlikleri vardı. Belki katılan olmuştu işte. Orada beni etkileyen sorulardan bir tanesi, yani daha önce dinlemiştim arkadaşlardan ama işte Şerife'nin yaptığı, Gülkan'ın moderatörlüğünü yaptığı interseks sunumuydu. Orada bir defa daha şeyle karşılaştım. Yani intersekslere yapılan müdahalelerin hani ne kadar büyük bir gerçeklik olduğu ve bunu hani çok da fazla konuşmadığımız içerisinde ve feminizmin de içerisinde çok fazla yer almadığını düşünüyorum. Yani bu intersekslere yapılan müdahaleleri. Ve hani bunu niye konuşamıyoruz diye düşündüm. Yani bütün bu şey varken hani böyle bir gerçeklik varken bedene hani tıbbın müdahalesi varken hani biz bunları konuşmuyoruz da işte küçük çocukların yani ameliyatla yok edilmesi işte üremelerinin ve cinselliklerinin hani tek konuştuğumuz şey bu işte daha ağırlıklı bu işte feminizm çatışmaları oluyor. Ve dolayısıyla hani böyle iktidarın da biraz bunlardan beslendiğini düşünüyorum ben. Çünkü iktidar kendini öyle bir yere koymuş ki mesela hiç sapmıyor. Yani manipülasyona hiç gelmiyor. Hatta biz onun manipülasyonuna geliyoruz. Yani kadarla çalışıyorum. 3 yıldır böyle bir seks içeriği alındık projeye başlamıştık önce. Şiddet başvuruları alıyordum. Sonrasında şeyi fark ettim. Böyle raporlar yazarken, haberler gelirken falan böyle hep işte trans kimliği sebebiyle öldürüldü, trans kimliği sebebiyle şiddete maruz kaldı. İşte bir kadın mini etek giydiği için şiddet uygulandı falan gibi haberler geliyor. Böyle oturdum bunları böyle okuyorum ya da böyle bir gün kendim şey diye yazarken buldum. Trans kimliği üzerinden işte şuradan göç etmek zorunda kalmış falan gibi. Sonra baktım ya şey diye düşündüm ya neden sonuç ilişkisini kafamızda karıştırmamıza sebep oluyorlar. Yani bir insan trans kimliği sebebiyle bir şey olmuyor aslında. Yani transfobi sebebiyle bir şey oluyor. Ahlak değerleri yüzünden bir şey oluyor. Ve dolayısıyla böyle hani kendim bile bununla şey yap. Yani zihnimin nasıl hani manipülasyona maruz kaldığını fark ettim. Ve şimdi böyle buna çok dikkat ediyorum. İnsanları da okuyorum falan böyle yani. Hani benim de yani böyle sürekli kendimi kontrol ettiğim, acaba yanlış bir şey mi dedim, yanlış bir şey mi söylüyorum? Yani yanlış dediğim hani hangi, yani kurduğum cümle hangi değer sistemini besliyor? Biraz aslında buna bakıyorum kendi içimden de. Çünkü bunu hani şey yapıyorsa, yani bugün gerçekten biz interseks operasyonlarını oradaki katliamı konuşmuyorsak, yani bedene yapılan müdahaleleri, bu dilimizi dönüştürmemek, eylem pratiğimizi dönüştürmemek bile aslında bu sistemi besleyebilecek bir şey yani. Hani dolayısıyla kendimize bakmamızın önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli kendimizi sorgulamanın yani değer sistemi üzerinden. Bu ahlaki değerlerin de aslında kurgulanması ve hani neyi nerede düşündüğümüz ve sorguladığımız, hangi cümleleri kurduğumuz bu sistemi besleyen bir şey oluyor. Ve hani şuna bakıyorum yani bu bedene müdahaleler yapılıyorken interseks çocuklara müdahaleler. Mesela bir işte kendini törf olarak tanımlamıyor ama işte ilk tartışma onunla başladı aslında yani hani bir şey çevirdi, makale çevirdi transların hormon kullanımının zararlarıyla ilgili ve oradan başladı. Şimdi bakıyorum ya bu kadar hani şey varken hani şiddet yaşatıyorken iktidar bize biz kalkıp yani niye bu bilgiyi buraya aktarılıyor? Kaldı ki hani transların zaten hani burada 15 yaşının 14 yaşında hormon kullanımına başlaması gibi bir şey mümkün dahi değilken bu bilgi buraya taşınıyor. Burada olay yaratıyor. Tedbirlerimiz bu oluyor. Tedbirlerimiz bu. Yani bunun üzerinden tartışıyoruz. Böyle sanki bütün gerçekliklerimiz bitmişti. Hani böyle bir gerçeklik var ve biz bu gerçeklikte yaşıyoruz. Bu bizim artık gündemimiz olmuş gibi tek konuştuğumuz şey haline gelebiliyor. Ve hani bilginin buraya niye taşındığını da sorguluyorum. Çünkü biz hani vücudumuza bir sürü yerden hormon giriyor zaten. Yani yediğimiz, tükettiğimiz gıdalardan giriyor. İşte hayvanlara bir sürü antibiyotik veriliyor. Onların hani bir şey tüketiyorsanız buradan hormon alıyorsunuz. Yani ille de gidip işte transları yani kullandığı gibi direkt testosteron ya da östrojen almanıza gerek kalmıyor. Bunlar dolaylı olarak bir şekilde vücudumuza bu kadar geliyorken ve sağlığımızı bu kadar tehdit ediyorken ve bu, işte bir sürü insan onkoloji bölümünden yani şu an kanser tedavisi görüyorken biz bunu niye konuşmuyoruz da intersekslere yapılan müdahaleleri konuşmuyoruz. Bunları konuşmuyoruz da niye transların kullandığı ve isteyerek hani ailesinin rızası var, kendi rızası var da çocukların işte hormon kullandığındaki sağlığını konuşuyoruz. Yani dolayısıyla biz bunu yani yine bir başka beden üzerinden sürekli bir sorgulama hali. Yani kendimize dönmeme, kendimize bakmama, hani bizim de söylediğimiz şeyin hangi değer sistemini beslediğini düşünmeme gibi bir hal yani. Bu da böyle inanılmaz bir manipülasyon gibi geliyor bana. Çünkü yani sistem yine kendi iktidarını koruyarak, kendi değer sistemini koruyarak biz de bu sistemi böyle besliyormuşuz gibi geliyor bir taraftan. Yani bunları hani buradan hani konuşalım istiyorum daha çok. Mesela hani ben de şu an söyledim hani bu Sema'da konuşurken yine düşündüm. Yani bu projelerde çalışıyoruz bir sürü insan işte. Projeler bir taraftan da işte yerel kaynaklar var. İşte feminist hareket yani belediyelerin içerisinde bir şekilde var olmaya çalışıyoruz. İşte hani yasalar üzerinden buralara hani müdahalelerde bulunmaya çalışıyoruz. İşte feminist müdahalelerde işte İstanbul Sözleşmesi vesaire üzerinden falan. Bir taraftan da şeye bakıyorum yani seks işçiliğine bir sürü insan karşı mesela. Hani seks işçiliği çok şey değil yani seks işçiliği çok bedenimize dair bir şey değil mi? Yani sadece kendi bedenimizi kullandığımız, kendi bedenimizin sömürülmesine belki yani sömürü diyorsanız buna eğer hani izin verdiğiniz ama sadece kendi bedeniniz üzerinden bir işçilik biçimi aslında ve son derece yerel bir işçilik biçimi. Şimdi bunu buradan konuşmuyoruz da neden şeyden konuşuyoruz bunu yani hani seks işçiliğini biz neden karşı bir yerden daha ahlakçı bir yerden tartışıyoruz yani hani. Bunu mesela buradan konuşalım. Yani ben projede çalışıyorum ve yani Birleşmiş Milletler projesinde ve para buradan geliyor mesela. Buradan gelen parayı sorgulamıyoruz da seks işçiliği üzerinden kazanılan para feminizmin temel konusu oluyor yani. Niye? Bunları konuşalım, tartışalım. Daha çok istiyorum. Yani buradan tartışalım. Çünkü diğer türlü beslediğimiz şey aslında yani atanmış cinsiyetin bir şekilde devlet tarafından atanması, toplum tarafından, aile tarafından atanmış olması gibi. Sokakta işte bizi işte durdurulduğunda, kimliğinle uyuşmadığında, işte görüntünle uyuşmadığında hani para cezalarının kesilmesi, kabahat kanununa yapılmaya çalışılması, oradan giydirilmeye çalışılması falan yani. Bunları hani bize 8 Mart'larda da hani kimliğin sorulması yine aynı devlet mekanizmasının çalıştırılmış olması gibi geliyor bana. Orada hani yani biz bir soru soruyorken ya da bir şeyi eleştiriyorken gerçekten hangi mekanizmayı çalıştırıyoruz, hangi mekanizmaya hizmet ediyoruz diye sorulmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani buradan bakabilirsek eğer hani feminist ideolojiye de katkımızın büyük olabileceğini düşünüyorum yani. Bunun dışında hani feminizmin içerisinde, yani feminizm bana da çok şey kattı. Hani içinde olduğum süreç içerisinde. Benim de sürecim işte Voltrans'la birlikte daha çok başladı. Voltrans hareketinin içerisinde. Yani bizim daha çok işte daha benim de dahil olmak istememin sebebi, yani hareketlerde bulunmak istememin o dönemde ve Türkiye'nin her zaman gündeminde oldu. Üreme çok büyük bir şeydi ve 2012 yılında işte bir eylem yapılmıştı. İlk defa kürtaja karşı işte Kadıköy'de yürümüştü mesela. Bütün cinsiyet sistemi zaten üreme üzerine kuruldu. Ve üreme üzerinden destekleniyor. Yani modernizm de bunu besliyor. Bütün ayrılıkları olmasına rağmen İslam ideolojisi de modernist ideoloji de aynı şeyi ürememiz için böyle her türlü elinden gelen her türlü çabayı ve bu sistemin deşifre olmamasını sağlayacak mekanizmayı kurmuş durumda ve ikisi dirsek temasını buradan kuruyorken biz niye dirsek temasını buralarda kuramıyoruz diye sorguluyorum yani. Ve üreme hani daha bu hafta aldığım vakalardan bir tanesiydi. Yani bir trans erkek mesela gerçekten hamile kaldığında nereye gidecek? Hangi cinsiyetle kuruyor? Çünkü o kadar ikili cinsiyet sistemi değerleri üzerinden oluşturulmuş ki her şey bir trans erkek hamile kaldığında kürtaj olabilmesi bile çok zor. Kürtaj yasal olsa dahi. Ben de mesela bu yani trans çapaya gidiyorken daha çok işte kimliğimi değiştirmek için uğraşıyorken falan böyle kimliğimi aldığımda böyle her şey böyle bitecek diye beklediğim bir şey vardı, dönem vardı. Sonrasında işte kimliğim değişti yani hani bir şekilde operasyon olmadan. Böyle mavi kimliğim oldu şans eseri. Sonra işte böyle şey bir gün bir yıl asker kaçarmışım. Haberim yok. Hemen geldiler. Böyle işte siz asker kaçar görmüyorsunuz. O yüzden hemen gitmeniz gerekiyor şeye. gerekiyor falan diye. Sonra ben gittim böyle hani şaşırdım yani. Sonra bana dediler ki muhtar aradı bu arada işte böyle şey erkekliğin kabul olmuş işte gitti. Sonra işte ben gittim böyle neyi yaşadığımı bilemedim. Yani bu arada prosedürü de bilmiyorlardı işte kimlik kaybedildiğinde ya da kimlik değişikliği sürecinde işte şey verilmesi gerekiyor. Gazeteye ilan vermesi gerekiyor falan. Bu gibi süreçleri de bilmiyordu yani memurlar ve ben gittim kimliğimi aldım ve çıktım yani. Böyle bir süreç oldu benim için. Sadece işte numara değişmiş oldu. Ataman bir TC numaranız var o aynı kalıyor. Bir de kimlik numarası var. Evet kimlik numarası değişiyor. Kimlik numarası kadınların ve erkeklerin farklıymış. Orada öğrendim onu. İşte kimliğimi aldım. Sonrasında böyle hani daha yani daha kolay çalışırım, iş bulmam daha kolay olur falan filan diye düşünüyordum ama bir gün işte böyle jinekoloğa gitmem gerekti ve jinekoloğa giremediğimi fark ettim. Doktor işte daha işte feminist bir kadındı ve şey dedi yani tamam ben senin kimliğine bakıp tabii ki almayacağım. Buraya her zaman gelebilirsin ama sen şu an hasta haklarından mahrumsun ve hasta hakkın diye bir şey yok senin ve hani burada böyle bir şey yaşadığımı böyle şahit oldum ve böyle gerçekten gözlerim doldu. Ne işim buradan mücadele ettim bir yerden. Böyle kaldım yani. O kimlik benim için hiçbir şey anlam ifade etmedi bir anda böyle anlamsızlaştı. Çünkü gerçekten cinsiyet sistemi gibi bir sistem Türkiye'de ve birçok yerde işletiliyorken yani devlet mekanizması üzerinden ve üreme üzerinden ben kimliğimi pembe de alsam, mavi de alsam, kadın da yazsa, erkek de yazsa ya da başka bir şey de yazsa yani değişen bir şey olmayacak. Çünkü beden anomalisi diye tanımlanan yani tıpta, modern tıpta yani onlarca belki yüzlerce anomali var ve hepimiz bir beden çeşitliliğinin içerisine giriyoruz. Ve bu kadar beden çeşitliliği varken ne ikilik, ne üçlük sistem, ne de dörtlü sistem, ne beşli sistem bizi kurtaracak bir şey yani. Yani dolayısıyla böyle bu çeşitliliği sağlayabilmeliyiz diye düşünüyorum ve bu çeşitlilik için yani gerçekten gerçekliğimizle uyumlu bir hale gelebilmek için tek bir gerçekliğin bizi bu kadar yaşamamızı etkilememesi için neler yapabiliriz? Bu sistemi nasıl çeşitlendirebiliriz? Biraz daha bunu sorgulayalım, tartışalım isterim.
Öncelikle yani biz böyle yaptığımız sunumlarda hep böyle bir büyük resme bakalım gibi bir çerçeve çiziyorduk. Hani ilk defa bugün daha çok kişisel deneyimlerimizi anlatıyoruz. Çünkü artık bıktık da yani büyük resimden. Ya büyük resim şu, işte yani bütün dünyada bir anti-gender hareketi, yani hareket mi bilmiyorum yani bir bağları var mı ama bunlar yükselmekte ve aslında hepimizi kıstırıyorlar ve aslında aynı yerden vuruluyoruz. Hani bunu göstermeye çalışıyoruz. Ben öncelikle bir Transfeminist Manifesto'dan bir paragrafı okuyacağım. İşte böyle küçük meselelerle hareketi bölmekle suçlandılar ve nihayetinde feminist düşüncenin değerli bir parçası olarak kabul edildiler. Farklılığın zayıf olduğumuz değil, en güçlü yanımız olduğunu fazlasıyla farkındaydık. Geçici bölünmeler veya kutuplaşmalar kapsayıcı koalisyon politikalarının esas faydalarını ortadan kaldıramaz. Bunu öncelikle söylemek istedim. Yani aslında amacımız bu. Öyle söyleyeyim. Ben de yani bütün bu tartışmalarda hep bir mağduriyet üzerinden bir araya gelmenin iki tarafı ya da taraflar var mı bilmiyorum ama hepimizi güçsüz hissettirdiğini düşünüyorum. Bazı işte feministler ve işte daha LGBT hareketinden gelen ve ben de kendimi feminist olarak tanımlıyorum. İnsanlar bir noktada bir dahil olma çabasına girdiler ve bu bir hiyerarşi yarattı. Hani bilmiyorum bu işin bir doğasında mıydı, bir şeyinde miydi, bir psikolojik bir açıklaması mı vardı bilmiyorum ama şey gibi bir şey fark ettim. Yani translarla olan ilişkilenme, feministlerin de hatta LGBT hareketinin de ilişkisi şey gibiydi. Hani translar çok mağdur oluyor. O yüzden onlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Ya da işte mesela bazı yazılar okuyorum. İşte ally, yani işte böyle destekçi falan. Ve yani bunlar benim böyle çok hoşuma gitmiyor. Çünkü bu bir sahipleniş değil benim için. Bu gerçekten kendinden bir şey görmek değil transların yaptığı, ettiği sözlerde. Ve benim için translık çok karmaşık bir şey. Çocukluğumdan beri öyleydi. Bir çocukluk hikayemi anlatacağım. Ben işte anaokulundayken olay çıkarmışım. Yani bir ağlama krizi geçiriyorum. Ben çocukken cinsiyeti anlamıyordum. Yani gerçekten algılayamıyordum. Hala algılayamıyorum bazen. Ve çocukken şöyle bir kriz geçirdim. İşte ben böyle Rambo, Karate Kid falan filan izliyordum. İşte bütün askerli filmleri falan ve asker olacağım diyordum. Anaokulunda da böyle bir şey söylüyorum. İşte ben büyüyünce asker olacağım diyorum. Bana bir tane çocuk diyor ki olamazsın diyor. İşte kızlar asker olamaz diyor. Olacağım diyorum. Olamazsın. Kızlar asker olamaz diyor. Ve ağlama krizine giriyorum. Ve böyle delicesine ağlıyorum. Olay çıkartıyorum falan. Ve şimdi mesela geriye dönüp baktığımda bu ne? Yani nasıl bir hikaye? Bu işte toplumsal cinsiyetle mi ilgili? Yani orada bir sen olamazsın çünkü kızsın deniyor. Ve ben de hayır olacağım. Yani sadece oradan merkezli bir şey mi? Çünkü bütün hayatım boyunca sen bir şey olamazsın bana defalarca dendi. Yani defalarca ve bu da sen kızsın denilerek dendi. Ve ben orada sürekli bir feminist isyan modundaydım. Bir yandan böyle bir şey var. Bir yandan militarizm var. Hani oradan benim etkilendiğim, şu anda tabii ki de asker olmak istemiyorum. Şu an aslında militarist bir insanım. Ama bilgisayar oyunlarını da oynuyorum. Ama yani aslında böyle bir şey miydi? Yoksa benim kendi bedenimle kendi nasıl algılanmak istediğimle ilgili bir kriz miydi? Bir disfori miydi? Bir başka bir şey miydi orada? Ve benim bu krizi çözmem, bu soruların cevabını bulmam yaklaşık yani 21 yılımı aldı. Hani 21 yaşındayken aslında kendi cinsiyetimi sorgulamaya başladım. Ve bir feminist olarak, trans olarak açılmak, trans erkek olarak açılmak çok zor bir şey. Çünkü bir sürü şey yaşıyorsun. Aslında bir disfori yaşıyorsun. Bence bu salondaki birçok insan disfori yaşıyor. Yani şöyle bir şey, bir tür beden disforisi değil ama toplumsal cinsiyet disforisi yaşandığını düşünüyorum. Bu da yani cinsiyetinin konumundan memnun değilsin. Hani kim cinsiyetiyle her zaman memnun? Hani bu odada. Hani gerçekten kim çocukluğunda böyle şeyler duymadı ve yaşamadı? İşte sen şunu olamazsın, bunu olamazsın dendiğinde hayır olacağım gibi. Hani aslında mesela trans hareket olarak da çok fazla bir araya gelip konuşamıyoruz. Ve mesela disfori benim ne olduğunu bilmediğim bir şeydi. Algılayamıyordum. Yani ameliyat olmak istemiyorum çünkü çok korkuyorum. O yüzden disforim yok diye düşünüyordum. Ama geçtiğimiz sene bir video izledim. Sadece bir video. İşte bir tane trans erkeğin çektiği. Ve ameliyat olmak istemeyen birisiydi. Ve kendi disforisini anlatıyor. Gittiği terapi sürecini anlatıyor, yaşadığı şeyleri, algısını anlatıyor ve o kadar böyle bir şeye döndüm ki yani bir anda gözlerim falan yaşardı ve benim disforim var dedim yani hani belli şeylerle ilgili. Ve bu noktadan sonra yani bu gerçekten karmaşık bir süreç. Hani nereye gelecektim bilmiyorum, duygusallaştım şu anda. Neyse yani aslında gerçeklik denilen şey çok daha başka bir şey. Yani 20 Kasım hem trans hakları değil hem çocuk hakları günüydü ve ben kendi çocukluğumu düşündüm. Bence çok trans kendi çocukluğunu sürekli düşünür. Ve çok isterdim yani birisi beni görseydi, duysaydı falan ama ailem zaten burnunun ucunu görebilecek bir durumda değildi. Benim annem de boşanmış bir kadındı ve aslında birçok sorunla mücadele ediyordu. Ve aslında biraz da feminist bir, feminizmden etkilenmiş bir kadın. Feminist değil, hatta böyle çok feminist fobik şeyler söyleyebiliyor ama işte şey gibi konuşmalar yapmıştı bana vakti zamanda. İşte bir gün kürtaja ihtiyacın olursa işte gerçekten işte benim çok fazla arkadaşım vefat etti, öldü. İşte çok üzüldük falan. Hani birlikte şey izledik. Bana şey izletti. Duvarların dili olsa biri izletti. Yıllar sonra da ben ona duvarların dili olsa iki izlettim. Hani çok enteresan şeyler oldu. Ama hani demeye çalıştığım şey şu. Yani ben şiddet görmüş, boşanmış işte ve çeşitli krizler yaşayan bir kadının yanında bir trans çocuk olarak açılamazdım zaten. Yani çünkü onun sorumluluğunu üstlenmiştim. Onun neredeyse bakımını üstlenmiştim. Yani hani öyle birisinin yanında aşırı düşünceli oluyorsun ve aşırı düşünceli olduğun zaman açılamıyorsun gibi gibi şeyler. Hani çok mükemmel bir ortam ya da çok güzel bir farkındalığa ihtiyacım var çocukken trans olarak açılabilmek için. Bunun dışında yani şeyi anlatayım. Birazcık daha genel yine big picture'a gireyim ben. 1960'larda Kinsey ve Benjamin var. Bunların skalaları var. Yani bunlar işte Kinsey, Benjamin, Freud'u da bunların içine sokabiliriz. Bunlar aslında vakti zamanında o dönemde çok sevilen insanlar. Yani özellikle yani o zamanın transları, ibneleri falan. Çünkü bütün herkes işte her şeyi hastalık olarak tanımlarken onlar çeşitlilikleri vurguluyorlar falan. Ve daha meşru şeyler söylüyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. 1966'da Benjamin Transsexual Phenomenon diye bir kitap çıkartıyor. Ve bu kitapta bir saniye transları yani inanılmaz derecede şey yapıyor, nasıl söyleyeyim, patolojileştiriyor ve sınıflandırıyor. İşte bir gerçek şey, bir pseudo travestiler, iki fetişistik travestiler, üç gerçek travestiler, dört ameliyat istemeyen transseksüeller, beş orta yoğunluklu transseksüel, altı yüksek yoğunluklu transseksüel diye. Bu yoğunlukları aynı zamanda Kinsey'nin eşcinseller için yaptığı başka bir skalaya bağlıyor. İşte mesela gibi bir şey. Ve ama şu ikisinin de ortak özelliği var. İkisinde de trans erkekler yok. Trans çeşitliliği de yok. Ve onun dışında aslında lezbiyen kadınlar yok bütün bu çalışmalarda. Hep işte eşcinsel erkekler ve trans kadınlar üzerinden, ama şey gibi de bir kurgu var. Yani eşcinsellik yoğunlaşıyor ve bir transseksüelliğe dönüşüyor gibi. Hani hepsini böyle bir fotoda eriten de bir tanım var. Ama bir yandan da sosyal mücadeleler var. Ya bu arada çok enteresan. Hani böyle birazcık yukarıdan baktığınız zaman döneme. Mesela Kinsey ve Benjamin'in öncesinde homofili hareket var. Homofili hareket, biz hastayız, biz eşcinseliz, hastayız ama yani yine de insan haklarına ihtiyacımız var diye eşcinseller. Ama sonra 60'larda bir kırılma yaşanıyor ve 60'larda gerçekten farklı söylemler ortaya çıkıyor. İşte daha gay liberation gibi kavramların sahiplenilmesi. Bu arada bütün bu süreçte bunları araştırırken şunu öğrendim. Gay sözcüğü aslında 17. yüzyılda kullanılan bir sözcük ve seks işçiliği yapan kadınlar mesela gay kadın. İşte gay erkek çok çapkın, çok fazla kadınla birlikte olan erkeklere deniyor. Gay house genele en sonunda gay boy ortaya çıkıyor. Gay boy da yani işte yine seks işçiliği yapan erkekler. Ama aynı zamanda kaygısız demek. Yani ahlak kurallarına karşı kaygısız. Bize mesela ben Lambda'ya girdiğimde bunları böyle şey diye öğrenmiştim. Neşeli demek. Yani neşeli ama aslında o neşelilik öyle bir neşelilik değil. Yani ahlaka karşı neşeli ve umursamaz, kaygısız gibi bir şey mesela gay. Ama sonra işte bir beyazlaşma süreci belki de o sözcüğün. Beyazlaşma ve sadece tek bir şey için kullanılması süreci de oldu. 1960'larda mesela Stonewall, işte 69'da Stonewall var ama Stonewall eş, yani 60'larda, 68'de DSM-2 çıkmış. Şeyleri, ruhsal bozuklukları sınıflayan ve DSM-2 şey diyor, eşcinsellikle vesaireyle ilgili cinsel sapma diyor. Sadece bir yenilik olarak sosyopatik kişilik bozukluğundan çıkarmışlar. Ama yani şeyi burada söylemeye çalışıyorum. Yani tıp denilen şey yani gerçekten böyle 20 yıl falan geriden geliyor yavaş yavaş. Ama yani sosyal hareketler çok çeşitli. Hani o yıllarda şeyi de görüyoruz. Yani insanların kendilerini tanımlayış biçimleri. Mesela crossdresser, işte travesti, bu tüm tanımları kullanan insanların bir kısmının muhtemelen non-binary, bir kısmı trans, bir kısmı transseksüel, bir kısmı gay. Çünkü mesela eşcinsel olduğunda da dışarıya alıktırman gerekiyor. Yani sokakta yürürken alıktırmak lobunca, çaktırmak demek. Hani mesela dışarıya sinyal vermen gerekiyor ki bir başka bir erkekle tanışabilirsin. O yüzden de hani belli feminen şeyler yapılıyor falan gibi. Ve geliyoruz 2007'ye. Ben 2007'de Lambda'ya giriyorum. Buradan tarihte zıpladım. 2007'de Lambda'ya girdiğinde hala travesti ve transseksüel kelimeleri kullanılıyordu. Ve bu kelimelerin sorgulanması 2009. Yani 1966'dan 2009'a kadar sorgulanmamış. Ve 2009'da biz bunu sorgulamaya ve tartışmaya başladık. Şimdi burada şöyle bir şey var. Sıkıntı var. Yani bu terimler hala medikal dünyayla bir bağ var. Ve biz bu bağdan kopup özgürleşemiyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü salt bunu talep edersek bize verecekleri parayı kesebilirler. Ve bizim medikal desteğe ihtiyacımız var. Birçok insanın böyle şeylere ihtiyacı var. Disforisi az olsun, çok olsun. Hani az trans olsun, çok trans olsun. Bunlar fark etmeksizin. Ama işte mesela belki de eşcinsellerin şansı, işte biz geyiz, sizi de umursamıyoruz. Hani tıp dünyası bize ne falan deyip hani o şeyi koyabiliyorlar, ama translar olarak sürekli orada bir şey talep etmek durumundayız. Ve bazen de o taleplerimizi ya da kazanımlarımızı kaybetmekten korkuyoruz. 2009 yılında biz Stop Trans Pathologization, trans klinikler hastalık değildir, uluslararası kampanya ağına katıldık. Ve ilk defa aslında o yıllarda bir sürü trans olarak bir araya geldik. Şu sol üstteki oradan bir şey. Ve bu şeylerde çok fazla tartıştık, konuştuk. 2009'da başladı. Yani 2010-2011'de hep bunun eylemleri ve basın açıklamaları sürdü. 2012'de değiştirilsin diye bir kampanyaydı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü translı ruhsal bozukluktan 2018 yılında çıkardı. Öyle söyleyeyim. Ancak 2009-10 yılından itibaren tanımlar değişmeye başladı bir takım sınıflandırmalarda, öyle söyleyeyim. Ama yani bu süreçte mesela size okuyayım yine. Şöyle mesela bir manifestomuz vardı. Manifestoyu bundan bir kısmı alıyorum. Bir trans çokluluk vurgusu, trans normativite derdi, aynı zamanda feminist bir sürü slogan vardı. Psikiyatrinin geliştirdiği cinsiyet ideolojisini tek varoluş olanağıymış gibi dayatılıyor ve sorgulanmıyor. Var olan tedavi prosedürlerinin temel aldığı paradigma bu süreci ikili cinsiyet sistemi içinde normalleştirmeye zorlayan tıbbi prosedürler haline getiriyor. Bu norma zorlamaktır. Çünkü bu prosedürler çeşitliliği statiksel ve politik olarak normal varsayılan sadece iki çeşit varoluşa ve yaşama indirgiyor. Bu prosedürleri eleştirmemizin yanı sıra kendi kimliklerimizi yaşamak için psikiyatrinin kadın ve erkek tanımlarına adapte olmayı reddediyoruz. Tıbbi kurumlar tarafından bize dayatılan hiçbir etikete ya da tanımlamaya itaat etmeyeceğiz. Kendi kendimizi adlandırma hakkımızı talep ediyoruz. Feminist hareketin kürtaj hakkı mücadelesinden sözünü alıyor ve bedenimiz bizimdir diyoruz. Bedenimizi özgürce değiştirme ya da değiştirmeme hakkımızı talep ediyoruz. Kendi seçimlerimizi hiçbir bürokratik, politik, ekonomik engel ya da herhangi bir tıbbi zorlama olmadan sürdürebilmeyi talep ediyoruz. Transseksüellikle alakalı sağlık hizmetleri programını yeniden düşünmeye ve değiştirmeye çağırıyoruz. Burada aslında düşünme kısmını birazcık ötelediğimizi düşünüyorum. Çünkü biz o zamanlarda yani hani tartışıyorduk, ama mesela dünya genelinde birçok insan hani bu hastalık kategorisinden çıkarsa sağlık olanaklarına erişmekten hani ya da sigortalar karşılamaz, işte şöyle olmaz, böyle olmaz diye bir sürü sıkıntı çıkabilir diye korku içerisindeydik. Yani o korku bizim talep etmemizi de geri plana atıyor bazen, bence öyle düşünüyorum. Ancak hani ben bu yıllarda kendi bedenim üzerine düşünmeye başladım. Aynı zamanda feminist hareketle de çok iç içeydik ve kendimiz de feminist birçok şeyi tartışıyorduk, okuyorduk. Ve ilk defa şöyle dedim, yani kendi bedenimi dönüştürmeye hakkım var mı? Kendi bedenimle ilişkim nasıl? Kendi bedenime döndüğüm zaman trans olarak açılmaya başladım. Yani çünkü daha öncesinde Lambda'da duyduğum işte travesti, transseksüel şeyleri o kadar tıpla ilişkiliydi ki, o kadar beni kapsamıyordu ki o tıbbi dil. Çünkü tıbbi dil translığı bir hastalık olarak görüyor ve çözümü olarak da ameliyatı söylüyor. Ama bir yandan da bir gerçeklik var bu arada. Hani o gerçekliği de paylaşayım. Yani trans erkek ameliyatları iyi durumda değil. Yani iyi durumda değil dediğim, yani çok pahalı, çok riskli ve bunu denetleyen hiçbir kurum yok. Mesela yurt dışında bazen araştırıyorum, işte belli hastaneler yaptıkları ameliyatları ve yüzdelerini paylaşıyor. İşte yüzde şu kadar insan, 500 kişiyle bu yıl çalıştık, şöyle şöyle oldu. Onu denetleyen kurumlar var. Türkiye'de böyle şeyler de yok. O yüzden aslında bilgiye ulaşım çok sıkıntılı ve birazcık da kobay olabiliyorsunuz. Yani çok sıkıntılı şeyler yaşanıyor. Özellikle trans erkekler üzerinde konuşuyorum. Mesela bir iki tür ameliyat var. İşte falloplasti ve metodoplasti. Meto diyeyim ben, kısa olsun, ben söyleyemiyorum zaten. İşte metoplasti çok risksiz bir ameliyat. Daha risksiz ve daha uygun fiyatlı ve ya tek seferde bir ameliyat oluyorsunuz ve şey, aslında klitorisinizi kullanıyorlar. Klitorisinizi dışarıya çıkartıyor sadece. Ve küçük bir estetik operasyon oluyor. Ancak yani bu ameliyatla sizin bir penisiniz oluyor ama küçük bir penisiniz oluyor. Ve bu birçok trans erkek için bir problem değil. Hani bu okey bir şey, arzulanan bir şey bazı insanlar için, hepsi için demiyorum. Ancak Türkiye'de bunu yapmıyorlar. Çünkü mesela bir trans erkek arkadaşınız doktora gittiğinde o işte şey, tıpçı şey demiş, bununla sen ne yapacaksın ki, ancak işersin. Çünkü orada aslında ikili cinsiyet sisteminde yine erkekliğin konduğu yer ve erkek cinsel organının konduğu yer bir kadını memnun etme üzerinden. Ve sen bununla hiçbir kadınla bir şey yaşayamazsın diyor. Ve benim en büyük avantajım şu bence şu hayatta. Ben kendimi bir uzun süre lezbiyen olarak tanımlıyordum. Eks lezbiyen diyorum bazen artık. Hani ve bir kadını tatmin etmek için bir hani bir penise ya da bir şeye ihtiyacım olmadığını, bir kadının kendi kendini de tatmin edebileceğini, hani mutlu olabileceğini biliyorum. Hani bunun avantajını taşıyorum ve bu avantajı herkesle paylaşmaya çalışıyorum. Neyse, yani aslında bence bir takım politikalar trans erkekler için, feminizm için çok gerekli ve şunu söylemeye çalışacağım. Bir sürü şey geçiyorum. Yani ben feminist harekete mağduriyetimle değil, güçlü şeylerimle, bilgimle ve katabileceklerimle dahil olmak istiyorum. Ve aynı şekilde feministlerin de hani bana kendi deneyimleriyle katılmasını arzu ediyorum. Çünkü bence hepimizin cinsiyetle ilgili bir derdi var, bir problemi var. Mesela trans erkek dünya üzerinde şey yapmaya başladılar, protezler geliştiriyorlar, işte silikondan. Ve bir süre sonra şunu gördüm, mesela bu işte çok işlevli, hem insanın kendisine zevk veren hem karşısındakine zevk veren bir takım protezler geliştiriyorlar. Ancak bir süre sonra ya da işte o küçük metoplasti ameliyatı olan erkeklerin kullanabileceği protezler falan yapıyorlar. Ve bir süre sonra şunu da görüyoruz ki aslında dünya üzerinde birçok penisini kaybetmiş hastalık sonucunda, kanser ya da trafik kazası gibi şeylerle erkekler var. Ve bu erkekler de mesela bu protezlerden faydalanabiliyorlar. Aynı şekilde aynı firmalar mesela meme ucu protezi yapıyorlar. Bir sonraki slayta gelirseniz. Mesela meme ucu şeyini gördüğümde, mesela böyle bir protez, bu işte trans erkeklerin de kullanabileceği, hani meme ucu hasar görmüş insanların. Ve sonra şeyi düşünüyorum, yani bunu işte meme kanseri yaşamış bir kadın da kullanabilir. Hani bu böyle bir şey olabilir falan gibi, yani sürekli böyle şeyler geliyor. Yani o ikili cinsiyet sisteminden çıkınca, yani en basitinden şeyi söyleyeyim, ben işte bu kıllarımla ilgili YouTube'a yazdım bir şeyler. İşte erkekler nasıl ya? Erkek, bir sürü erkek güzellik programına ulaştım. Artık çok güzel YouTuber'lar var. Ve işte şeyi gördüm mesela. Şey diyor bir tane adam, işte kıllarını işte ağda gibi şeyle sakın alma, çok kaşındırır diyor. İşte ki ben de onu yaşıyordum. İşte onun yerine işte trimmer denilen aletler var diyor. Ve o trimmerları araştırdım. Hani çok kısa kesiyor ama biraz bırakıyor mesela böyle cildin üzerinde. Ve şey dedim ya, niye bu kadınlar için yok ki yani. Hani yok gerçekten öyle bir şey. Ben görmedim hiç. Yani bunun talebini oluşturmam lazım feminist camiada. Yani çünkü hani gerçekten çok mantıklı bir şey. İşte kaşınmanı engelliyor ama işte şey. Hani ve aslında hani cinsiyetle düşündüğümüz için asla o tarafa bakmak aklımıza gelmiyor. Yani kategorilerden birinin ürününe. Gibi. Ya da işte mesela hormonlarla ilgili düşündüğümde, bir önceki şeye gelebilirsin. Mesela yani aslında en güzel örneklerinden biri Semenya, Caster Semenya, ismini yanlış şey yapıyor olabilirim yorgunluktan. Mesela kendisini bildiğim kadarıyla, burada queer olimpiksel çok insan var, hani şey yapmak isterlerse, kadın olarak tanımlıyordu. Ve ama bir noktada cinsiyet testlerine maruz kalmaya başladı ve sonunda da işte testosteron oranının çok yüksek olduğu ortaya çıktı. Ve testosteron bir anda suçlu, yani bütün dünyada testosteron agresyon demek, o demek, bu demek, şu demek. Ama hani aslında araştırıyorum, gerçekten öyle bir hormon mu? Bunun üzerine yapılmış doğru düz araştırma yok. Bunun böyle olduğuna ve ben feminist ortamlarda bile, LGBT hareketinde bile işte bir şey oluyor, of ortam testosteron koktu falan diyor gibi espriler yapılıyor ama işte olimpiyatlarda testosteronu yüksek geldiği için diskalifiye edilen kadınlar da burada var yani çünkü hormon seviyelerimiz hepimizin farklı ama bunlar üzerine düşünmüyoruz ya da östrojen üzerine. Yani bu tür şeyler düşünüyorum ve aslında birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Yani hani regliden tutun insanın kendi bedenini kurgulama hakkını düşündüğümüz zaman yani aslında hepimizin talep etmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani transların mevzuları hepimizin mevzusu ve aslında nasıl ki feminizm herkes içindir, trans feminizm herkes içindir benim için de. Ve hani kimsenin translarla acıdığı için değil, hani onları güçlü gördüğü için bir araya gelmesini istiyorum. Ve ben de kendimi güçlü hissetmek istiyorum. Aynı zamanda diğer feministlere de güç vermek istiyorum. Hani aslında bu mağduriyet üzerinden gelmeye, bir araya gelmeye çalıştığımızda sürekli mağduriyet hikayesi anlatıyoruz. Ve sürekli de hangimiz daha mağduruz yarış yapıyoruz. Ve burada da mesela trans erkek olarak sen hiç mağdur değilsin gibi çok aslında kesip atmacı, çok görmeyen şeyler yaşanıyor. Bir tane arkadaşımı bir de anlatmak istiyorum size. Yani trans bir videomuz var bir de küçük. Ben bunu trans çeşitliliğini göstermek için çevirdim. Çünkü trans dediğimiz şey çok geniş bir şey bir yandan. Evet, cinsiyet disforisi çok fazla olan insanlar var. Çok küçük yaştan itibaren çok sıkıntı yaşayan insanlar var. Cinsiyet disforisi olup bunu fark etmeyen insanlar var. Kafası karışık insanlar var. Ya da ulaşamayan insanlar var. Ya da çok fazla sorumluluk altında olan çocuklar, gençler var. Mesela benim bir arkadaşım var. Dışarıdan öyle söyleyeyim. Kadınsı görünüyor. Bir bankada çalışıyor. Elbise etek giymek zorunda. Ve ondan sonra şey ve işte şey ama kendisini trans erkek olarak ifade ediyor. Eskiden bizim o trans toplantılarımıza gelirdi. Ve ona sormuştum bir gün. Yani ne zaman sen hormon kullanacaksın? İstiyor musun? Evet çok istiyorum. Ne zaman kullanacaksın? Biliyor musun Ecemen demişti. Ben ne zaman kullanacağım? Böyle çok içli bir konuşma yapmıştı. Benim annem ölecek. Benim babam mı ölecek, benim anneannem ölecek. İşte böyle saydı bütün sülalesini. Hepsi öldükten sonra ben testosteron kullanacağım dedi bana. Hani bu benim içime o kadar dokunmuştu ki mesela bunu duyduğumda. Hani böyle insanlar da var. Hani biz bunlar için de mücadele ediyoruz. Bunlar için de konuşuyoruz. Ve transları dışlayan bir feminizm zaten mümkünatı yok. Çünkü bu insan sizin örgütünüzde olabilir. Ve kendisini trans olarak tanımlıyor olabilir. Yani bu şey gibi, ben markettim, eşcinselleri dışlayan markettim. Ama oradan içeriye sürekli insanlar giriyor, çıkıyor. Sen de onu sanki gözünle tespit edemezsin. Çok teşekkürler.
Bu kayıt 29 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.